Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. O şöyle demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi günah daha büyüktür diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, seni yaratmış olmasına rağmen Allah'a ortak koşmandır. Hangi günah daha büyüktür? Seni yaratmış olmasına rağmen Allah'a ortak koşman. Sonra hangisidir diye sorulunca seninle yemek yiyecek korkusuyla çocuğunu öldürmendir buyurdu. Peki sonra komşunun helaliyle, hanımıyla zina etmendir buyurdu. Ardından Allahu Teala bunu tasdik edici olarak Furkan suresi 68. ayet-i kerimesini indirdi. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Furkan suresi 68. Üç büyük günahı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işaretledi. Birincisi şirk. Allah'la birlikte başkasına yalvarmak. Hem de beni yaradan Rabbim olmasına rağmen yaratıcı olarak onu kabul edecek insanlar ama eğitici olarak kabul etmeyecek. Helal haram koyucu olarak kabul etmeyecek. Ekonomiden anlamazsın diyecek. Siyaseti bilmezsin. Sosyal hayatta ne işin var? Eğlenceden hiç çakmazsın diyecekler. Ve Allah-u Teala'yı parantez içine alıp sen burada dur, öte tarafa karışma diyecekler, haşa. Oysa yaradan o, yaşatan o, rızık veren o, gökler onun, yer onun, her şey onunken tutup Allah'tan başkasına çağıracak, davet edecek, kulluk yapacak. Bu olmaz. Bu büyük günahların en büyüğü, Allah korusun. İkincisi, seninle yemek yiyecek korkusuyla çocuğu öldürmendir. Ayet-i kerimede öldürmek var, cana kıymak. Allah'ın haram kıldığı cana kıymak. Bizzat kendisi en kötü olanlardandır. Fakat öldürmenin de en kötüsü insanın kendi çocuğunu öldürmesidir. Niçin öldürür insan kendi çocuğunu? Rızık korkusuyla. Ama o doğarsa, benim ekmeğim ortak olursa, büyütemezsek, şöyle olursa böyle olursa diye Mekke müşrikleri kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyordu. Sonraki dünya insanları ise doğmadan çocuğun işini bitirdiler. Çocuklar doğmasın diye önce evliliği bitirdi bugün modern dünya. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle bir hayat yaşadılar. İnsanlar kedi köpek kuşla idare eder oldular. Çocuk olmasın onlar olsun istediler neredeyse. Bunun önüne ta baştan geçmeye kalktığı şeytanın bugünkü versiyonu. Eğer illaki evlendilerse bu evlilikte de bir ya da en fazla ikinci bir çocuğa izin verdi dünya sistemi. Bu kadar olacak dedi. Ve böylece kadınların doğurganlıkları, erkeklikleri de erkeklerin alındı ellerinden ve başka bir hayata yönlendirildi. Bu da bir öldürme olayıydı. Ama buna rağmen doğduysa çocuklar, onları öldürmek için başka yerler buldular kendilerini. Yani eğitim ortamları buldular, fabrikalar buldular, kapitalist ortamlar buldular. Erkeklerin erkekliklerini, kadınların kadınlıklarını, hayalarını aldılar ve böylece onları maddi olarak değilse bile manevi olarak öldürdüler. Hatta kimi ülkelerde bombalar attılar üzerlerine, kimyasal gaz kullandılar. Farklı öldürmelerle katliamlar uyguladılar dünya nüfusunu dengelemek adına. Ama burada özellikle kişinin kendi çocuğunu öldürmesi anlatılınca başka bir konu anlayacağız. Belki bizim inisiyatifimizde olan bir günahı anlayacağız daha çok. Daha sonra hangi günah var? Zina. Ama zinanın da en kötüsü komşunun hanımıyla yapılan zina, sana en çok güvenen kişinin eşiyle birlikte olman kötülüğün en kötülerinden. Zina kötüdür. Bütün toplumu yıkan bir bomba gibidir. Bir de komşunun hanımıyla yapılan iş daha da bir kötülük. Güveni de bitirir. İnsanların birbirlerine hayırla davranmasını yok eder. Daha da bitirici olduğu için günah sıralamasında da daha üst sırada olacak. Mevla bizleri muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3613. rivayet. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Abdullah'a geldi ve mescitte bir adamın Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir ettiğini, şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle, Duhan suresi 10. ayetini açıklarken, kıyamet gününde çıkacak olan bu dumanın nefeslerini keseceğini ve nezleye yakalanmış gibi nefes almakta zorlanmalarına sebep olacağını söylediğini işittim dedi. Mescitte bir adam Kur'an anlatıyor. Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesini söylüyor. يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُب۪ينَ ayetini açıklarken kıyamet gününe çıkacak olan bir dumandan bahsettiğini ve nefes almakta insanları zorlayacağını diye ayeti açıklamış. Abdullah dedi ki, içinizden her kim bir şey biliyorsa bildiğini söylesin. Ancak bir şey bilmiyorsa da Allah en doğrusunu bilir desin. Çünkü kişinin bilmediği bir konuda Allah bilir demesi yine bilgisine işarettir. Size bu duman konusunu anlatayım. Kureyşliler Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı diretip Müslüman olmaya yanaşmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Yusuf'un 7 senelik kıtlığı gibi onlara bir kıtlık ver diye beddua etti. Bunun üzerine öyle bir kıtlığa maruz kaldılar ki kemik yemeye başladılar. İçlerinden birisi semaya, gökyüzüne baktığı zaman da açlıktan dumana benzer bir şey görüyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala, şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanlar bürüyecektir. Bu elem verici bir azaptır ayetten indirdi. Daha sonra Resulullah'a gelinip, ey Allah'ın Resulü, Mudarlılar için dua et de yağmur yağsın. Çünkü helak oldular denilince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah da bu konuda biz azabı birazcık kaldıracağız ayetini indirdi. Ancak yağmur inip de az bir rahatlığa kavuşunca yine eski hallerine, kafirliklerine döndüler. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. Duhan 16. ayet-i kerimesi geldi. Bu da Bedir günü nazil oldu. Yani Bedir'i anlattı. Abdullah İbni Mesud Hazretleri'nin tefsiri de bu ayet-i kerimeyle ilgili böyle. Rabbim en iyisini bilir diyelim biz de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3614. rivayet. Kabe'nin örtüsüyle gizlenmişken, kendisini anlatıyor Hazreti Abdullah, Kabe'nin örtüsünün arkasına gizlenmişken, göbekli, anlayışları kıt, 3 kişi geldi. Biri Kureyşli, diğer ikisi de Sakif dendi. Yani Taifli. Ya da biri Sakifli, diğer ikisi Kureyş dendi. Orada tam olarak duyamadığım bazı şeyler konuştular. İçlerinden biri, acaba Allah bizim bu konuştuklarımızı duyuyor mu diye sordu. Diğeri, eğer sesimizi yükseltirsek duyar. Ama kısık bir sesle konuşursak duymaz karşılığını verdi. Gerçekten şirk insanları ahmaklaştırıyor. Eğer sesimizi yükseltirsek duyar ama kısık bir sesle konuşursak duyamaz karşılığını verdi. Üçüncüsü de eğer konuştuklarımızdan bir şeyler duymuşsa hepsini duyabilir demektir dedi. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bunun üzerine Allah-u Teala Fussilet suresi 22 ve 23. ayetlerini indirdi. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Yani Allah hakkında böyle kendi kafalarından bir takım düşünceler, zanlara kapıldılar ve bununla da helak oldular. Böylece kaybettiler. Bu ayet-i kerime inşallah gündemimizde olsun. Fussilet 22-23. Allah-u Teala bütün konuşulanları bilir. Kalpten geçenleri de bilir. Ve Allah-u Teala bunları bildiği gibi kendi gözümüz, kendi kulağımız, kendi vücudumuz da bir bilgi içindedir ve kıyamet günü bunlar bir bir konuşacak Allah-u Teala'nın konuşturmasıyla ve o zaman saklama imkanımız zaten ne kalmayacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3615. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah dışarıdan eve geleceği zaman habersiz girmesi halinde hoşlanmayacağı şeylerle karşılaşmamak için kapıda ses verip tükürürdü. Yani öksürüyor, tınsırıyor filan deriz ya biz burada. Öyle bir hareket yapıyor. Haber veriyor ben geldim anlamında. Bir gün eve geldiğinde yılancık hastalığına karşı bana efsun yapan, okuma yapan bir kadın içerideydi. Abdullah'ın sesini duyduğumda kadını yatağın altına sakladım. Abdullah gelip yanımda oturdu. Boynumda bir ip görünce bu ip de ne diye sordu. Hastalığım için bu ipe okundu dediğimde Abdullah bu ipi kopardı ve Abdullah'ın ailesi şirkten uzaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de efsun, muska ve sihir yapmak şirktir buyurduğunu işittim dedi. Ona neden öyle diyorsun ki? Oysa gözüm ağrıdığında Yahudi olan filan kadının yanına giderdim. O da bana efsun yapar okurdu. Okuduğu zaman da ağrım dinerdi dediğimde Abdullah şöyle dedi. Zaten o ağrı şeytanın gözüne dürtmesiyle oluşan bir ağrıydı. Gözüne okununca da elini gözünden çekiyor. Oysa sen de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duası gibi dua etseydin yeterli olurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider ve şifa ver. Şifa veren sensin. Gerçek şifa senin vereceğin ve hastalığı söküp atan bir şifadır. Ezhibil be'se rabben nas. Eşfi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru segama. Herhalde doğru okudum. Rabbim yanlışlardan korusun. İnsanların Rabbi sıkıntıyı gider ve şifa ver. Şifa veren sensin. Gerçek şifa senin vereceğin ve hastalığı söküp atan şifadır. Böyle diyeceksin. Bu kelimeler yani efsun, Kur'an'ın ve hadislerin dışındaki farklı kelimelerle yapılan bir takım okumalar diye anlıyorum. Muska da buna benzer. Bir yazıyı yazıp insanlara bağlamak filan anlamında. Sihir zaten bildiğimiz bir durum. Bunlarla korunulmaz diyor Hazreti Abdullah ve hanımını bu kötülükten engelliyor. Hanımı da bakın böyle bir zatın hanım olmasına rağmen böyle bir yanlışa düşebiliyor. Dolayısıyla yanımızda yöremizdeki insanlar bir takım yanlışlarda bulunabilirler. Merhametle ama doğruyu söyleyerek onları düzeltmemiz lazım. Kötülüğün onlara değmemesi için de çabalayacağız. Güzelce açıklıyor Abdullah İbni Mesud ama boynundan da ipi alıp kopartıyor. Yani kötülüğe bir tolerans gösterme imkanımız yok. Ucu şirke açılan bir yanlışa tolerans imkanımız yok. Ama bunu kaba yapmamak, tatlıca yapmak, anlatarak, konuşarak halletmek, bakın burada bir aile hayatının bir bölümünü bize Abdullah'ın hanımıyla olan diyaloğunu öğretti bu rivayet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3616. rivayet okuyorum. Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Bu nedenle açık ve gizli olan her çirkinliği haram kılmıştır. Hiç kimse de Allah kadar övülmeyi sevmez. Subhanallah. Bu hadis-i şerifi böyle okuduğumuzda bugünkü Türkçe'de bir takım sıkıntılar zihnimizde oluşabiliyor. Anlam bozuklukları kafamıza canlanabiliyor. Çünkü kıskançlık denilen kelimenin hiçbir tarafında bir hayır görmeyiz normalde. Oysa bir erkeğin hanımını üslubunca kıskanması bir kadın için de şereftir. Buradaki kıskanmak, yani haset anlamındaki kıskanmak değil, gayret anlamındaki kıskanmak. Yani eşine kem gözle bakanlar, karşısında adam nasıl namuslu tavra sahipse, iffetliyse, deyyus değilse, karısını pazarlama derdine bir hareketi yoksa, nasıl onu kuşatır, kapatır ve kötülükler karşısında onu korumaya gayret ederse, çünkü onu sevmektedir, ona hassastır, ona dikkatlidir ve onun incinmesi, gözle incinmesi bile ona ağır gelmektedir. İşte buna gayret diyoruz. Allah-u Teala'da da bu en yüksek olan şeydir. Hiç kimse onun gibi gayretullah dediğimiz konu, Allah gibi böylesi bir hassasiyeti olamaz. Rabbimizin özellikle üzüldüğü, kızdığı, zoruna giden şey ise insanların açık ya da gizli olarak harama bulaşmalarıdır. Çirkin haram işlere yönelmeleri Allah-u Teala'nın zoruna gider. Yani girilmemesi gereken yere girildiğinde, yapılmaması gereken şeyler yapıldığında, söylenmemesi gereken şeyler söylendiğinde bu Rabbimizin zoruna gider. Çünkü onlara hürmet edin diyen Allah-u Teala'dır ve o koruyu, o sit alanını, o çerçeveyi benim de korumam gerekir, ona dikkat etmem gerekir. Ve Allah-u Teala övülmeyi sever. Yani hamd ancak Allah'a yapılır. Çünkü onun hakkıdır. Hiç kimse onun gibi övülmüş değildir. Hamiddir Allah-u Teala. Kimsenin övgüsüne ihtiyacı yoktur. Fakat ben onu övdükçe, yani elhamdülillah, elhamdülillah, ya Rabbi sana hayranım. Yaptığın, yarattığın, yaşattığın, verdiğin nimetler karşısında ben ne kadar da mutluyum diye şükrünü insan ona ifade ettiğinde Rabbimiz de bundan bizim adımıza memnun olacak, sevinecektir. Değilse bir ihtiyaç üzere değildir. İnsanlar teşekkürden hoşlanırlar. Beklentileri olur. Ama Allah-u Teala'nın bir beklentisi yok. Bununla artmayacaktır. Teşekkür etmediğimizde eksilmeyecektir. Fakat bu Rabbimiz için istenen bir durumdur. Layıktır çünkü ona o. Biz de onu hamd ederek tesbih edeceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3617. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğüne dair 9 defa yemin etmem, öldürülmediğine dair bir defa yemin etmemden daha hoştur. Kuşkusuz Allah onu peygamber olarak göndermiş ve onu şehit kılmıştır. Hazreti Abdullah'ın tespiti, düşüncesi bu noktada. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Hazreti Ayşe'nin evinde humma isimli ateşli bir hastalık sebebiyle vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eceli o şekilde geldi. Fakat onu bu hastalığa sevk eden damarları içerisinde de bir acı vardı. Bu da Hayber Savaşı sonrasında Yahudi bir kadının zehirli bir et ikramı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de ondan tatması. Efendimiz zaman zaman o zehirli etin acısını hissettiğinde de hacamat olurdu. Bunu daha evvel okumuştuk. Hazreti Abdullah sanırım bu noktaya temas ediyor ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğüne 9 defa yemin etmem, öldürülmediğine dair bir defa yemin etmemden daha hoştur. O peygamber olarak gönderildi ve şehit olarak vefat etti diyor. Hazreti Abdullah'ın görüşü bu noktada. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 3618. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Ona dokundum ve ey Allah'ın Resulü, çok yüksek bir ateşim var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim olur buyurdu. Ona, buna karşılık sevabın da iki katı olur mu diye sorduğumda, evet, canım elinde olana Allah'a yemin olsun ki, yeryüzünde Müslümanın maruz kaldığı hastalık ve benzeri durumlarda ağacın yapraklarını dökmesi gibi Allah da onun günahlarını döker buyurdu. Ya Rabbi senden afiyet istiyoruz. Ama hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret kıl. Ağaçların yaprakları nasıl dökülürse Bizim de günahlarımız öylece dökülsün. Fakat Rabbim biz zayıfız. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Bize afiyet ver diye de dua edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının sonlarıyla alakalı iki arka arka rivayet okuduk. Böylece belki de hani hastalık sebebiyle ölenlerin şehitliğiyle ilgili de bir bilgi var ya, Hazreti Abdullah'ın kastı belki biraz önceki rivayette oydu. 3620. rivayeti okuyacağım. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şu mushafları, ravi diyor ki Kur'an da demiş olabilir, sıkça okuyun. Yani şu Kur'an'ı, şu Kur'an bölümlerini sıkça okuyun, çok okuyun. Çünkü Kur'an insanların hafızalarından, hayvanların bağlarından, kaçıp kurtulmalarından daha süratli bir şekilde kaybolup gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri falan ayet unuttum demesin, bana unutturuldu desin buyurdu. Kur'an'ı, Kur'an sayfalarını, Kur'an ayetlerini çok okuyun. Çünkü Kur'an bağlı hayvanların bağını kopartıp kaçışından çok daha hızlı bir şekilde insanın zihninden, kalbinden kaybolup gidebilir. Tekrarda fayda var. Unutmamaya çabalıyoruz. Zikrede zikrede hem tezekkür ederiz, hem tefekkür eder, tedebbür ederiz. Böylece ayetlerin hem metnini, hem de içeriğini, hem bize buyurduğu kulluğu, hassasiyeti unutmayacağız. Gündem Kur'an olacak bu hadis-i şerifin ifadesine göre. 3621 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden bir Müslümanın kanını dökmek şu üç şey dışında helal değildir. Üç konu var bir Müslümanın öldürülebilmesi için. Ne zaman, ne şekilde? İslam toplumunda İslam yetkilisi ancak bunu yapabilir. Müminlerin emirinin görevlendirdiği kişiler. Yani İslam hukuku ile çözülecek bir konudur bu. Değilse kişisel olarak kendi kararlarımızla bu adam öldürülmeyi hak etti deyip böyle bir yetkimiz yok. Üç durum var. Bir, zina eden evli kişi. Evli olduğu halde zina eden kişi. Cana karşı can, bir adam öldüren kişi kısasla öldürülür. Ve üç, dinini terk edip cemaatinden ayrılan. Müslümanları terk ediyor, kafirliğe dönüyor. Mürtet diyoruz buna. O kişi de öldürülür. İslam yasasına göre. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3622. rivayetteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılıp ikinci rekatte oturduğumuz zaman kullarından önce selam Allah'a, selam Cebrail'e, selam Mikail'e, selam filana, selam falana derdik. Tahiyyatı oturduklarında böyle söylerlermiş önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğimizi işitince şöyle buyurdu. Kuşkusuz selam Allah'tır. Sizden biri namazda oturduğunda şöyle desin. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereket üzerine olsun. Selam olsun bize ve Allah'ın tüm iyi kullarına. Böyle dediği zaman göklerde ve yerde olan her salih kimseye selam vermiş sayılır. Ardından da şöyle der. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim, tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine tanıklık eder, şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sonra da kişi istediği duayı eder diyor Abdullah İbni Mesud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği bilgiyle bu tahiyyatı yaptıktan sonra ardından da oturacak, dilediği duayı yapacak, Allah'tan isteyecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3623. rivayet. Yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna Müslüman biri olarak çıkmak isteyen kişi ezanlarını duyduğu zaman farz olan namazları kılsın. Çünkü bu namazlar kişiyi hidayete götüren sünnetlerdir ki Allah da peygamberimize hidayete götürecek sünnetler kılmıştır. Her birinizin evinde bir namazgahı vardır. Yani secde ettiği, namaz kıldığı yer vardır. Ancak siz de bu cemaatten uzak duran kişi gibi namazlarınızı evlerinizde kılarsanız, peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk etmeniz durumunda da dalalete, sapıklığa düşersiniz. Bizler cemaatten uzak duran kişiyi münafıklığı belli olan kişi olarak görürdük. Cemaatteki safta durabilmek için iki kişinin arasında taşınıp getirilen kişileri de görmüşümdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Abdestini güzelce alıp da bu mescitlerden birine yürüyen kişinin Allah her adımında derecesini bir derece yükseltir veya günahlarından birini siler ya da hanesine bir iyilik sevabı yazar. Bu yüzden mescide yürürken adımlarımızı yakın atardık diyor Abdullah bin Mesud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür buyurdu. Namazın önemini anlatan bir rivayet önümüzde. Mutlaka ezanlar duyulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi biz de bu namazı kılacağız. Bu bizim cennet yolumuz, kural bu. Mutlaka bunu kılmak için çabalayacağız. Allah-u Teala'nın hakkıdır. Ama bunu mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldı ve orada kılınmasını da istedi. Ve Müslümanlar ashab-ı kiram döneminde bu böyle oldu. İslam'ın uygulanır, yaşanır olduğu çağlarda bu böyle oldu. Hasta bile olsalar neredeyse eğer gidebilecek bir imkan buldularsa iki kişinin arasında sürüklenircesine de olsa namazı Allah Resulü'nün ardında Müslümanların omuzlarına değerek kılmayı Müslümanlar istediler. Çünkü bu günahları siliyor, dereceleri artırıyor, iyilik yazılıyor. Evde kılınan namazın en az 25 katta fazla oluyor. Rabbim namazlarımızı da mescitlerimizi de bu şekilde kılınır olan yerler haline getirsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3624. rivayet. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Doğru olan ve doğruluğu tasdik edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru olan ve doğruluğu tasdik edilen es-sadıkul mastuk, hem kendisi sadık hem de sadakati Allah tarafından onaylanmış olan hem de Müslümanlar tarafından kendisine bağlanılmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizin anne karnında bir araya getirilmesi yani oluşumu tam 40 gün sürer. Bu 40 günde nutfe halinde olur. Sonra bir 40 günlük daha zaman içinde kan pıhtısı halini alır. Yani alaka. Sonra yine 40 günlük süre içinde de et parçası haline gelir. Mudga. Sonra Allah ona bir melek gönderir. Bu melek ona ruhunu üfürürken kaderi yönünde 4 şeyi yazması emredilir. O anda rızkı, eceli, ameli ve cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacağı yazılır. 120. gün. Kendisinden başka ilah olmayana and olsun ki birinizin cennetliklerin amellerini yaparak nihayet cennetle arasında bir arşınlık bir mesafe kalır. İşte o zaman yazgısı kaderi öne geçip ölmeden önce cehennemliklerin amelini yapar ve bu şekilde cehenneme girer. Yine biriniz cehennemliklerin amellerini yaparak nihayet cehennemle arasında bir arşınlık bir mesafe kalır. İşte o zaman yazgısı kaderi öne geçip ölmeden önce cennetliklerin amelini yapar ve bu şekilde cennete gider. Allahu Teala kaderi tespit edendir. Kimin ne kadar yaşayacağını, ne yiyip içeceğini, nasıl bir hayat süreceğini en iyi bilen odur. Ve bu bilgisiyle de bunları hepsini kaydetmiştir. İnsanlar bu kaydı bilmezler. Bu bakımdan çabalamak durumundadırlar. Bizim için cennet var, oraya koşmalıyız. Cehennem var, oradan kaçmalıyız. İşim bu benim. Bana düşen bu. Rabbim benden bunu istemektedir. Ben onun benim için ne yazdığını bilmem. Yolum bu, emri bu. Oku dediğinde okurum, kıl dediğinde kılarım, ver dediğinde veririm, tut dediğinde tutarım. İşim onun emrine itaat etmektir. Sonunu o bilecek. O nereye yönlendirirse oraya doğru gideceğiz. Bu ayrı bir bölümdür. Şimdi insanlar cennet cennet bir hayat yaşarken içlerinde aslında besledikleri bir yamukluk, bir buzağı sevgisi, bir başka imtihan konusu ortaya çıkıverir de ömrünün son bölümünde kaybedenlerden olur. Aynen şeytan gibi. Allah'a kulluk dolu bir hayatın içindeyken insan yaratılmasıyla sapıverdi de nasıl yoldan çıktı ve azanlardan, kuduranlardan oldu. Bunun gibi insanlar da bu şekilde bir hayat yaşarken bir imtihan ortaya çıkar. Parayla hiç imtihan edilmemiştir adam. Ömrünün ahirinde parayla tanışır ve yoldan çıkar. Güç, kuvvet, iktidarla, koltukla hiç tanışmamıştır bir adam. Ömrünün son döneminde böyle bir imtihan çıkar, kaybedenlerden olur. Kadın imtihanını hiç yaşamamış, erkek imtihanını hiç bilmemiştir. Fakat öyle bir imtihanla karşılaşır ömrünün son döneminde ve kaybeder. Ya da tersi, bir ömür haybede bir hayat yaşar, bozuk işler yapar, sonra dank eder, döner, güzelleşir ve bakarız ki hayırlı bir ölümle de gidiverir. İşte Hayber Savaşı'nda meşhurdur çoban Esved gelir İslam ordusunun yanında. Serseri bir ok Müslüman olduktan hemen sonra onu bulur ve şehit olur. Ya da iki İslam ordusu ile küfür ordusu karşı karşıya geldiği bir günde ordunun, kafir ordusunun komutanı gelir Halid bin Velid'in yanına, Müslüman olur. Ardından belki gusül abdesti bile almadan, belki iki rekat namaz bile kılmadan şehit olur da gider adam. Az amelle bir ömür çabalayanların varacağı yere varıverir. Bu da nasiptir. Bu da Allah-u Teala'nın takdiridir. Çok ciddi bir kararlılıkla dönüşün adıdır ama bu. Belki büyük bir lütuftur ama dönüş de kolay değil. Çok kritik de bir hamle yapmış ve Allah-u Teala'nın istediği yola doğru kaymıştır. Rabbim bir ömür hayırla yaşamayı, hayırla kalmayı ve son nefeste de iman ile ölmeyi bizlere nasip etsin. Kötü bir hayat yaşamaktan, kötü bir sonla bitirmekten de Rabbimize sığınalım. Her dem tövbeye açık, her dem Allah-u Teala'ya dönüşe hazır bir hayat yaşayalım ki kurtulanlardan olalım. Ya Rabbi bizi seç cennetin için ve bizi oraya doğru yönlendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.